Herkese merhabalar. Bubbleworks Media'nın orijinal içeriği Bir Milenyumlu Podcast kanalımın yeni serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Neden 1,5 yıllık bir ara verdiğimin cevabı serinin teaserında. O kısma burada hiç girmiyorum o yüzden. Hem uzun zaman sonra mikrofon başında olduğum için hem de sohbet etmek için oldukça sabırsızlandığım harika bir konuğum olduğu için olsa gerek epey heyecanlıyım. Şimdiden keyifli bir bölüm olsun diyerek konuğumu tanıtmaya geçiyorum. Bu bölüm konuğum Belen Bakar. Siz onu özellikle TikTok ve Reels'dan aslında Belenler olarak tanıyor olabilirsiniz. Biz de Bubbleworks'te yollarımız tatlı şekilde kesişinceye kadar ben de aslında Belen'i Belenler hesabından tanıyordum ve bu hesabının fanlarından biriydim diyebilirim. Kendisi enfes bir içerik üreticisi. Çok özel, geleceğe yön veren bir alanda. Yani videolu içerik alanında seri içerikler üretiyor. Ve hatta bunun üzerine girişim desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Dijital ajans girişimi var diyebiliriz. Benim gibi taze mezunlardan biri o da. Bugün onunla hem biraz kariyer hayatını konuşacağız, hem girişim marşı dijital hakkında da konuşacağız. Onu ele alacağız aslında kurulum aşamasını. Gerçekten çok heyecanlıyım tekrardan belirtmem gerekirse. O yüzden hızlı bir hoş geldin diyorum Belen. İyi ki geldin, iyi ki buradasın. Ben böyle biraz senden bahsettim ama seni senden dinlemeye de geçmek istiyorum bir an önce. O yüzden Belen kimdir, neler yapar ve bugünkü Belen'e gelen kadarki yolculuğu nasıl oldu? Aslında biraz bunlardan bahsedebilirsen, böyle başlayabilirsek harika olur.
Tabii ki ya, çok güzel tanıttın bu arada. Çok utandım dinlerken. Çok teşekkür ederim. Nasıl tanıştığımızı ben tam olarak hatırlayamamakla birlikte bir sürü ayağı var ya bizim tanışmamızın aslında. İlk Lost and Found'dan tut. Sen hatırlıyor musun
Lost and Found'ı? Evet, hatırlıyorum Lost and Found'ı. Şey diye hatırlıyorum. Girişimciye dönüş ürünü için böyle iletişime geçmiştik. Oradan bir bağlantı kurmuştuk.
Aynen öyle, girişimciye dönüş gibi etkinliğiniz mi eğitiminiz vardı sanırım. İşte Lost and Found'ın için böyle bir ortaklık düşünüyorduk. Benim ilk girişimim aslında Lost falan. Orada böyle mailleşmiştik, öyle kalmıştı. Sonrasında biz Bubbleworks'le birlikte çalışmaya başlayınca, Canan sen de Goin'de çalışıyordun o zamanlar. Oradan bir yolumuz kesişti. Aynı zamanda Bubbleworks'e destek oluyordun diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzelt lütfen. İlk defa fiziksel olarak işte geçen aylarda Bubbleworks'un podcast dinliyorum etkinliğinde tanıştık. Ama zaten böyle tanıştığımızda hep tanışmış, kendimi biliyor gibi olduk. Zaten neydi o ya? Adı neydi? Hani bir tane uygulama vardı. Bak nasıl unuttuk adını. Hani böyle ses kayıt odaları vardı ya. Davetiyeyle giriliyordu.
Evet, davetiyeyle Clubhouse'la davetiyeyle giriyorduk ya. İlk başta hatta iPhone'lara gelmişti. Sonra Android'lere gelmişti. Benim o zaman iPhone'um vardı tabii.
Nasıl unuttuk Clubhouse'u bu arada? Clubhouse'la da çok böyle denk gelmiştik. Görüştüğümüz falan olmuştu. Biz de böyle tanışıyoruz. Kendimi tanıtmam gerekiyor şimdi. Ben zaten çok da güzel tanıttım bu arada. Ben biraz detaya ineyim. Özel Üniversitesi'nden 2022 yaz mezun oldum. Bu yaz mezun oldum aslında. Üniversitenin başından beri, hatta liseden beri girişimciliğe bir ilgim vardı. Hep kendi işimi böyle kurmak istediğimi içten içe biliyordum ve hep böyle sorunlara çözüm arama tutkusu taşıyordum içimde liseden beri. Aslında sorunlara çözüm arayan bir meslek olduğunu annem söyledi bana. Endüstri mühendisliğiydi o meslekte. Sonra da hep böyle lise hayatım boyunca endüstri mühendisliği için çalıştım. Aslında girişimcilik ve endüstri mühendisliğinin de ortak kesişen birçok noktası var. Endüstri mühendisliği okumak da girişimcilik için benim girişimcilik yolculuğumda bana çok yardımcı oldu. Çok doğru bir tercihmiş diyebilirim. Sonrasında Özel Üniversitesi'ne yerleştim lisenin sonunda. 4 yıl Özel Üniversitesi'nde zaten girişimciliğe birazcık merakınız varsa, hayatınızın girişimi sloganı olan bir üniversitede girişimcilik virüsünü kapmamak zaten elde değil. Bana da bir şekilde bulaştı. Üniversitenin 2. sınıfında ilk girişimim olan Lost and Found'u kurduk arkadaşlarımla. Bir eğitim girişimiydi. Bu online bir eğitim platformuydu Lost and Found. Bir Milenyumluya da biraz dokunan bir noktada aslında sanırım Lost and Found. Biraz anlatayım. Şu an kapadık o girişimi, aktif olarak çalışmıyoruz. Kariyer yollarında ne yapmak istediğini bilmeyen, hangi alanda çalışmak istediğini bulamayan öğrencilere aslında kurumsal eğitimlerle, işte satış eğitimi, pazarlama eğitimi, tedarik zinciri eğitimi gibi, bu arada ünlü kurumsal firmaların, çok bilinen kurumsal firmaların çalışanlarının verdiği eğitimler bunlar. Eğitimlerin verildiği tamamen ücretsiz bir eğitim platformuydu Lost and Found. Şu an bazen diyorum ya, devam ettirseydik güzel yerlere gelirmiş aslında diye. Devam ettirmek isteyen varsa buyursun etsin. Aynen, domainleri veriyormuşum şimdi. Yok, belki ettiririz bir gün, bilmiyorum. Bir yıl boyunca Lost and Found'da çalıştık. Daha sonrasında Lost and Found'u kapadık. Bu arada neden kapadığımızın noktasına da gelecek olursak Start Point'e bağlanıyor. Start Point Podcast'inde belki biliyorsunuzdur, aynı zamanda Start Point Podcast'inin de host'uyum. Start Point'te böyle girişimcilik yolculuğunu gençler için sıfırdan çok basit bir şekilde, basit bir dille anlatmaya çalıştığım bir podcast. Olabildiğince yalın halde, öyle karmaşık girişimcilik terimlerine girip sizi kötü hissettirmeden, konuyu uzatmadan basitçe anlatmaya çalıştığım bir podcast naçizane. Keşke Lost and Found'u kurarken Start Point gibi bir podcast olsaydı diyerek Start Point'e başladım. Lost and Found'un da kapanma nedenini aslında Start Point'te anlattığım adımları uygulamamamızdan kaynaklı, girişim bile direkt bodoslama da almamızdan kaynaklı. Daha sonrasında zaten Lost and Found'da çalıştığım süreçte üniversite 3. sınıfta Yeni Bir Lider'in FutureUp programına kabul aldım. Yeni Bir Lider Derneği'nin İş Bankası ortaklığıyla geliştirdiği bir programdı, hazırladığı programdı. Ve FutureUp'ta Türkiye'nin işte 4 milyonundan 12 tane üniversite öğrencisi seçiliyor. Girişimcilikle ilgili, girişimcilik konusunda bir geleceği olan, liderlik zaten Yeni Bir Lider'in hani en şey bilindik özelliklerinden biri. Liderlik ve girişimciliği ilgili olan üniversite öğrencileri seçiliyor ve 6 aylık bir eğitim veriliyor girişimcilikle ilgili ve sonunda da bir girişim kurmanız bekleniyor sizden. Bu süreçte de benim arkadaşlarımla ortak başladığım Campy isimli bir kamp alanına rezervasyon platformu projesi vardı. Kamp Booking gidiyoruz biz hep kendi aramızda. Bunu anlatmanın en kolay yolu bu kesinlikle. Nasıl ki otellere booking.com'dan, farklı otel sitelerinden rezervasyon yapabiliyoruz. Kamp alanlarına, karavan alanlarına da Campy'den rezervasyon yapabileceğiz. Şu an hala Campy ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. 2022'nin Şubat ayında ya da Ocağın sonunda olması gerekiyor. Bir hibe aldık TÜBİTAK'tan. O da bizi böyle rahatlattı diyebilirim Campy konusunda. Sonra da hızlıca şirketleştik zaten. Güzel bir adımdı bizim için. Sonrasında da ben zaten böyle bir yandan da hep kurumsal şirketlerde pazarlama alanında çalışıyordum. Pazarlamaya da içerik üretmeye de ilgim vardı. Bu arada benim hikayem de her şey çok iç içe. O yüzden olabildiğince düzenli anlatmaya çalışıyorum. Lost and Found zamanında aslında TikTok'ta pazarlamanın çok mümkün olduğunu fark ettim. Yani girişimler için, yeni kurulmuş şirketler için, büyük kurumsal şirketler için TikTok'ta pazarlama mümkün ama burada çok büyük bir açık var yani. Şirketler burayı değerlendiremiyorlar kesinlikle. Ve dedim ki ya hani nasıl her şirketin Instagram hesabı varsa her şirketin bir noktada TikTok hesabı da olmalı ve bu şekilde yönetilmeli. Benim de zaten takip ettiğim çok güzel marka TikTok hesapları vardı. Bunlar tamamen yabancıydı. Herhalde hatırlıyorum üniversitenin ikinci sınıfında neredeyse Türk herhangi bir marka TikTok'u keşfetmemişti. Yani ben TikTok çekiyorum demeye utanmıştım. Kendim TikTok çekmeye başladığımda. Oraya da ilk girişim aslında Lost and Found'un üye sayısını arttırmaktı. Çünkü eğitim kariyer alanında bir influencer içerik üreticisi yoktu. Dedim ki ya ben hem burada eğitim alanında bir influencer olarak kendimi tanıtıp, içerik üreticisi olarak kendimi tanıtıp Lost and Found'u üye çekebilirim. Zaten eğitimler ücretsiz. Daha sonrasında da burada herkes bana şeyi sormaya başladı. Girişimciliğe evrilme hikayesini anlatayım biraz içerik üreticiliğimin. Abla bu site senin mi? Burada abla demelerinin nedeni de yaşça küçükler genellikle benden. Ben o zamanlar TikTok için yaşlı kalıyordum. Neredeyse 3 yıl öncesinden bahsediyoruz. TikTok'un hedef kitlesi çok daha küçük yaştı o zamanlar. Şimdi artık neredeyse herkes TikTok'ta. Özellikle Seha buraları dinliyorsa, Seha çok şey bir TikTok kullanıcısı. O zamanlar da bana şey demeye başladılar. LinkedIn'den görüyorlardı beni. Abla bu site senin mi? Nasıl bu siteyi kurdun? Para kazanıyor musun? Ne kadar kazanıyorsun? Falan gibi yorumlar gelmeye başladım. Dedim burada bir açık var. Girişimciliği merak ediyorlar. Girişimciliği merak ediyorlar. Bu alanda sorular soruyorlar. Dedim ki ben de elimden geldiğince anlatayım. Zaten benim de ilk girişimcilik yolculuğum. Bir yandan da FutureUp'a kabul almıştım. FutureUp'ta hep girişimcilik eğitimleri verildiğinden bahsetmiştim zaten. FutureUp'ta öğrendiklerimi de anlatırım. Kendi yolda deneyimlediklerimi de anlatırım. Girişimcilikle ilgili kaynaklar veririm. Podcastler, YouTube kanalları. Bir Milenyumlu'yu bile önermiştim o zaman. Bak hatırlıyorum. İlk önerdiğim podcastlerden biriydi. Dedim ki birazcık kariyer, içerik üreticiliğe, iş hayatı, girişimcilik konularına değindiğim bir TikTok hesabım olsun benim. Bu şekilde de içerik üreticiliğine başladım. Sonrasında Borusan ve Insider gibi firmalarda stajlar yaptım. Yapı Kredi'de staj yaptım. En sonunda artık Borusan'da global sosyal medya yöneticiliği yaptım. Sosyal medya gerçekten benim hem işim hem de bir tutkum oldu aynı zamanda. İçerik üreticiliği ayağında da benim aslında bir kariyerim oldu. Kariyerimin bir ayağı oldu diyebilirim. Ve bir yandan da freelance sosyal medya danışmanlıkları, sosyal medya yönetimleri yapmaya başladım. İlk etapta kendi bir arkadaşımın şirketi vardı. Ona yapmaya başladım. Onun öncesinde böyle bir yoğunluktan aldığım küçük işler vardı. Sonra dedim ki ya ben artık kariyerime sanırım sosyal medya yöneticisi olarak devam etmek istiyorum ve bu alanda bir girişim kurmak istiyorum. Ne yapabilirim diye düşündükten sonra piyasadaki şu açığı fark ettim. Ben zaten burada 2 yıl önce Lost and Found için TikTok hesabı açmış ve bunu inanılmaz bir yerle
yerlere getirmiş bir içerik üreticisiyim. Ben bunu markalara yapabilirim. Markaların TikTok hesaplarına yönetebilirim. Markalar için TikTok'ta içerik üretebilirim. Zaten dijital pazarlamayı biliyorum. Şu an unicorn olmuş bir startupta global sosyal medyanın hepsini yönetmiş bir insanım. Bütün o operasyonlara hakim olan bir insanım. Dedim ki ben kendi ajansımı kuracağım. Kendi girişimimi kuracağım. Hep de diyordum ya ben bir ajans kurmak isterim ileride. İlerleyen zamanlarda pazarlamaya, dijital pazarlamaya bir şekilde dokunmak istiyorum. Ama bunun öncesinde biraz kurumsal hayatta zaman geçireyim. Belki ajansta çalışabilirim. Bir ajans tecrübesi elde edebilirim. Çok küçük bir ajans tecrübem oldu ama o da çok sayılmaz aslında. Kurumsal hayatta biraz daha zaman geçirmek istiyordum dedim. Sonra dedim ki ya önüne böyle güzel bir fikir gelmiş. TikTok hesaplarını, markaları yönetebilirsin. Çünkü aslında videolu içerik üretimi YouTube hariç o zamanlar hiç, şu anda da öyle, hiç yaygın değildi. Yani bir tek YouTube'da videolu içerik üretimini görebiliyorduk. Reels zaten o zaman yoktu. Sanki böyle yıllar öncesinden bahsediyormuşum gibi. Reels yoktu, YouTube Shorts yoktu. Ya yani bir yatay format. YouTube, dikey format, TikTok vardı, bu kadar. İşte Snapchat falan vardı bir ara ama o da zaten çok hızlı söndü. Yani yıllar öncesinden bahsediyormuşum gibi aslında ama yaklaşık bir yıl öncesinden bahsediyorum. Dedim ki ben TikTok markaların TikTok'larını yöneteyim. Sonra çok güzel markalarla zaten yolumuz kesişti. Freelance yapmaktansa artık ben bunu şirketleştireyim dedim bir iki ay sonra. Insider'dan bu arada ayrıldım. Insider'dan ayrıldıktan bir iki ay sonra da kendi şirketim Marsi Dijital'i kurdum. Şu anda da yaklaşık Marsi'nin 8 ayı dolmak üzere. 8-9 ay oldu. Önümüzdeki Şubat doğum gününü kutlayacağız. Ve artık markaların hem TikTok hesaplarını, hem Reels'larını, içerik üretim süreçlerini, reklamlarını, yeri geldiğinde web sitelerini yönettiğimiz bir kurum oldu Marsi Dijital diyebilirim. Çok uzun bir özet oldu gerçekten ama olabildiğince dinleyenlerin kafasında böyle bir oturtmaya çalıştım.
Bence harika bir özet oldu. Öncelikle teşekkür ederim. Deneyimlerini bu kadar şeffafça paylaştığın için. Hepsi çok kıymetliydi. Benim bu noktada senin için bir de şöyle bir sorum var. Aslında deneyimlerinden bahsederken hem startup, scale-up tarafında bir girişimde çalıştığından bahsettin aslında. Hem de kurumsal taraftaki deneyimlerinden bahsettin. Aslında iki farklı taraf deneyimlerim var. Bu noktada hani startup ve kurumsalda çalışmak arasındaki farklar nelerdi? Senin deneyimlerin nelerdi o noktada? Hani böyle o farklar konusunda neler söyleyebilirsin? Merak ediyorum.
Yani şimdi burada aslında Insider bir startup, hala baktığında scale up diyebiliriz ama hafif de kurumsallaşmış bir şirketti. Yapısı da Marsi'ye çok benziyor. Özellikle ben benzetmeye çalıştım yani bunu açıkça söyleyeyim. Özellikle Insider'ın yapısına oldukça çalışma şeklinde Marsi'yi benzetmeye çalıştım. Çünkü gayet benim sevdiğim bir yapıydı. Startup'ın dijital pazarlama sürecinin hem çok sistematik hem de çok her an her şeyi yapabilir, her an her şekilde değişebilir bir yapısının olması gerekiyor bence. Yani günümüz aslında dijital pazarlama direkt aslında böyle diyebilirim. Çünkü evet sürekli içerik üretmen gerekiyor. Sürekli işte ürününün hizmetinin özelliklerini vurgulayan yaratıcı içerikler üretmen gerekiyor. Bunu sistematik bir şekilde yapman gerekiyor. Fakat işte real time marketing'i de bir şekilde kullanman gerekiyor. Günün akımlarına da işte günün farklı trendlerine de uygun içerikler çıkman gerekiyor. O yüzden hem sistematik her anda içerik hazırlayabilecek bir yapıyı bence benimsemen gerekiyor. Marsi'de de öyleyiz. Yani şöyle 2 haftalık mesela bir plan oluşturuyoruz bir partnerimize atmak için. Ve bugün bir tane akım patlıyor ve diyoruz ki inanmıyorum bu bizim işte partnerlerimizden XY'ye çok iyi uyacak. Hemen onunla ilgili bir içerik hazırlıyoruz. Hemen onunla ilgili bir post yapıyoruz. İşte Netflix yeni bir dizi çıkarıyor. Dizi patlıyor. Diyoruz ki bu bizim şu partnerimize çok iyi uyar. Hemen bu iki özellikle bu diziyi birleştirelim falan gibi bir yapı sergiliyoruz. O yüzden her an böyle agile bir şekilde çalışabilecek bir sistem kurgulamaya çalıştık. Benim zaten başından beri dediğim şey şu. Yani startuplar agile'sa agile çalışan bir ajansla çalışması gerekir. O yüzden ben biraz daha bizim hedef kitlemizdeki, bizim segmentimizdeki aslında müşteri portföyümüzdeki şirketlere uyum sağlayabilmek için agile çalışan bir ajans mantığını benimsedik. Insider'da da bu böyleydi. Her an her şey değişebilir, planlar kayabilir ama evet bir planının başta olması gerekiyor. Ama plan değişikliklerine de hazır olman gerekiyor. Bence biraz anlatabildim. Karışık ama anlatabildiğimi düşünüyorum. Ve şöyle, Insider artık o kadar büyük bir şirketti ki ben günde 6, 7, bazen 8 farklı içerik çıktığımı hatırlıyorum sadece LinkedIn'de. Aynı şekilde farklı blog sayfalarında da bu şekildeydi yani. O yüzden içerik üretimi çok önemli. Insider içerik üretimiyle oldukça büyümüş bir şirket. Satış ve içerik üretimi Insider'ın çok geniş, çok güçlü yönlerinden biri. Ama mesela orada videoda içerik bulunmazdı. Videolu içerikler yataydı. Yatay format videolar vardı. Şimdi bizim çalıştığımız markalarımıza, bizim partnerlerimize dikey format içerikler var. Dikey format dediğimiz hemen böyle kısaca özetliyorum. Yeni aslında nesil TikTok, Reels ve YouTube Shorts. Biz biraz buna odaklanan bir ajans olmak istedik. Bazen de böyle kendime ajans demek istemiyorum. Marsi ajans demek istemiyorum. Marsi bir içerik pazarlama startup'ıdır benim gözümde. Ama ajans da herkesin anlayabilmesini kolaylaştıran bir kelime. O yüzden demekten de çekinmiyorum. Yeni nesil bir ajans da bir yandan sonra. Bu şekilde Canan. Bir de Borusan'la biraz kıyaslayabilirim. Borusan'la da yaptığım şey dijital pazarlamaydı ama şu an yaptığım şeyle alakası yoktu. Şu an bizim bildiğimiz reklam, SEO, içerik üretimi, grafik hiçbiriyle alakası yoktu. Borusan'la yaptığım dijital pazarlamanın o da çok farklı bir yönüydü bence dijital pazarlamanın. Müşteri segmentasyonu yapıyorduk ve işte dijitalde müşterilerin getirilere göre, bizden götürdüklerine göre vesaire kolayca bu şekilde açıklayabilirim. İleride çalışma potansiyelimiz olan müşterileri belirliyorduk. Hani böyle bir dijital pazarlamaydı ve beni aslında çeken bir yanı yoktu. Biraz daha çok fazla veri odaklıydı ve çok fazla incik cincik iş vardı. O yüzden beni çok çeken bir yanı yoktu. Oradan da Insider zaten benim böyle 2-3 yıldır girmek istediğim bir şirketti. Üniversitenin 3. yılında mı girdim ya? 3. yılı bittikten sonra Insider'a girebildim. O teklifi alınca da daha fazla durmadım ve Insider'a geçiş yaptım. Bir yazılımın pazarlamasını, dijital pazarlamasını yapmak inanılmaz zor. Ve aslında biz Insider'da bir yazılım ürününün dijital pazarlamasını, hatta bunu B2B yapıyorduk. B2C de değil. Bir yazılım ürününün B2B, yani business to business pazarlamasını yapmak inanılmaz zordur. Insider'da bunu global ölçekte ve hatta bütün işte 360 derece tüm dijital platformlarda görebildiğim için çok şanslıyım. Ben hep diyorum ve iyi ki yapmışım, iyi ki böyle. Pazarlamanın en zor alanını Insider'da ve en kapsamlı alanını Insider'da görmüşüm. O bana şu an aslında Mars'ı kurma cesaretini verdi. O zaman da öyle. Mars'ı yürütmemdeki cesareti de kesinlikle o veriyor. Hem yaptığımız geçmiş işler hem Insider'daki çalışma deneyimim. O yüzden ben böyle iş deneyimleriniz, evet hani bir yerden sonra o işten ayrılıyor olabilirsiniz. Bir yandan sonra o işi bırakıyor olabilirsiniz ama gelecekteki işlerinize de etki etme ihtimali çok yüksek. O yüzden nerede çalıştığınıza, nerede çalışmak istediğinize bence çok önem verin.
Arasındaki farkları çok iyi ortaya koydun. Verilerle çalışmak, verileri anlamlandırarak içerik stratejileri geliştirmek bu işin bambaşka bir boyutuyken, özellikle Insider'da deneyimlediğin senin bu aslında işte hani işin kreatif taraflarına dokunmak ya da real time içerikler üretmek ve bunları deneyimleyebiliyor olmak gerçekten böyle çok besleyici ve işin eğlenceli kısmı diyebiliriz. Yani hem o işte hissediyorsun kendini, hem o işte kendine ait şeyler koyabiliyorsun ve bir noktada bunun kitleler tarafından anlaşıldığını, işte beğenildiğini ve işte sahiplenildiğini görüyorsun bir noktada. O yüzden bence de hani buradaki deneyimlerin, zaten sen de bahsettin, hani benim bir next step'ime bir hazırlık oldu diye, gerçekten iyi bir hazırlık süreci olmuş aslında diyebiliriz. Benim bir diğer sorum bu, böyle iş hayatına aslında başka bir pencereden bakmak ve geleceği öngörmek üzere. Hem bu işin işte aslında startup'ta, kurumsalda nasıl işlediğini görmüş biri olarak, hem de özellikle şu an bu işin gerçekten tam olarak tam anlamıyla mutfağında olduğun için ve hani yine bu kimliklerin yanı sıra hala bir genç olduğun için, trendleri işin gereği takip etmenin yanı sıra merak ettiğin için de takip ettiğin için bir sürü sebep aslında sunarak, ben şunu merak ediyorum. Sen bu işin içinde olan biri olarak bu işin nerelere gidebileceğini düşünüyorsun? Nerelere evrileceğini düşünüyorsun? Ve takip ettiğin işte kaynaklara göre aslında ya da trendlere göre, yani insight'lar neler bu alanda? Hani bu alanda daha gidilecek yol var mı? Hani insanlar bu alan neler yapabilir? Senin böyle hem yorumlarını hem de trendler konusundaki içgörülerini dinlemeyi çok isterim.
Bugün TikTok'ta gördüm. Kaynağını kesinlikle hatırlamıyorum. Şöyle bir trend var bu arada. TikTok'ta görüp, aa geçen bir makalede okudum falan deme trendi var ya, tam ona benim. Dijital pazarlama 2023'te en çok kazandıracak meslekler arasında geliyormuş. Tamamen yalan da olabilir. Gerçekten bir podcast'e gelip de böyle yalan kaynak bir şey göstermem çok komik olurdu ama ben buna inanıyorum ya. İnanmak istiyorum da olabilir bir noktada ama gerçekten içerik pazarlaması ve içerik üreticisi ekonomisinin geleceği hakkında ben çok umutluyum. Özellikle içerik üreticisi ekonomisi. Türkiye'de böyle yeni yeni artık adı duyulmaya başladı. Çok da başlamasa da şu an biraz böyle NFT tarafında içerik üreticisi ekonomisinin, ama ben öyle NFT ya da işte sanat alanından bakmamakla birlikte tamamen sosyal medyada içerik üreticiliği ya da işte bir blog ya da farklı platformlarda içerik üreticiliği konusunu ele almak istiyorum. Özellikle bu alanda da çok çalışıyorum. Mars'ta da bu alanda çok çalışıyoruz. İnfluencerlara stabil bir gelir kazandırma noktası
noktasında çalışmalarımız da var ve bunu biraz da böyle bir sosyal sorumluluk tarafından da yapıyoruz. Nano influencerlara ya da mikro influencerlara bir getiri sağlamaya da çalışıyoruz bir noktada. Bu gibi projelerimiz de var ve bence artık bu alanın önü çok açık. Şimdi şeyden bahsedeyim, daha önce herhangi bir yerde bundan bahsetmedim galiba. Markaların TikTok ya da Reels'larını yönetirken şunu fark ettik. Ne zaman? 8 aydır, 9 aydır gözlem yapıyoruz yani bu alanda. 8 aydır, 9 aydır farklı, yeri geliyor 15 marka, yeri geliyor 8 marka için içerikler üretiyoruz. Bir video ne kadar profesyonelse, ne kadar reklam kokuyorsa organik etkileşimi az oluyor. Ne kadar samimiyse, ne kadar doğalsa, gerçekse, belki çekim kalitesi düşükse, farklı küçük kusurları varsa videoda, o kadar samimi, o kadar içten ve o kadar daha çok organik etkileşim oluyor. Şimdi bunu ilk etapta biz anladığımızda şaşırmadık zaten. Yani ben az çok tahmin edebiliyordum bunu. Fakat bunu marka çalışanlarına, marka kurucularına anlatmakta çok zorlandık. Çünkü TikTok'un da başından beri anlattığı şey gerçek insanlar, gerçek hikayeler mottosu. Başından beri mottosu bu. Ve orada marka bile olsan sen gerçek bir insan görmek istiyor. Reklam görmek istemiyor. Gerçek bir içerik üretimi görmek istiyor. Ve bu alanda hep içerikleri üretmeye çalıştık ve gerçekten bu alanda çektiğimiz içerikler hep daha çok izlendi. Instagram'da da artık bu şekilde. Instagram'da yavaş yavaş oraya evriliyor. Ama evriliyor. Bunun biraz daha şeyini, daha ciddi adımlarını YouTube Shorts'ta gördük mesela. YouTube'da aynı şekildeydi. Daha çok organik videolar, organik içerikler daha çok izleniyor. Daha çok etkileşim alınıyordu. Mesela markalar bunun için yurt dışı markalarında gördük. Ben bu çok hata, bunu çok yapmıyorum ama yurt dışı markaları küçük hatalar yapar videolarda. Bilerek yaparlar. İşte yazım yanlışları yaparlar. Bir yerde işte markanın görünmemesi gereken bir şey görünür. Bir yerde markanın görünmemesi gereken bir logosu görünür. Atıyorum farklı bir rakip markanın bir şeyi görünür. Bunu yaparlar ki yorum gelsin, etkileşim gelsin, daha çok izlensin diyorlar. Ve şöyle bir şey fark ettik. İşte Kylie Jenner'ın, biz fark etmedik bu arada. Şöyle bir şey fark edilmiş sektörde. Kylie Jenner'ın makyaj masasına geçip işte makyaj yaptığı, bir şeyler anlattığı bir videodansa Kylie Jenner'ın böyle yürürken telefonun ön kamerasını açtığı, işte soyunma odasına gidip orada kıyafetlerini denediği ya da işte arabada tam o an sanki böyle doğal bir şekilde kamerayı açıp anlatası gelmiş gibi videolar daha çok izleniyor. Türkiye'de de bu böyle. Mesela TikTok'ta araba videolarını çok görürüz. Arabanın içinden insanlar. Bunu artık içerik üreticileri bilerek yapıyor. Selebritiler bilerek yapıyor. Kylie Jenner mesela işte ya da farklı Kardashianlar. Şu an TikTok'u takip edenler varsa Kim Kardashian ve kızı North galiba inanılmaz bir etkileşime sahip TikTok'ta ve gerçekten saçma sapan videolar atıyorlar. Gerçekten. Ya bu iç mesela yaptıkları şey içerik üretimi değil ama o kadar güzel yapıyorlar ki bunu. Hesabı ikisi birlikte yönetiyor, kızı ve Kim. Ve şu an TikTok sadece onları konuşuyor. Başka hiçbir şey konuşmuyor. Ve bunların içerik üretim tarzlarını, nasıl bu kadar viral olabiliyorlar, tamamen bunları konuşuyor. Mesela Türk influencerların şeyini görüyoruz. TikTok'taki başarısızlıklarını. Biraz da gerçekleri konuşalım yani. Şuraya bir Türk influencerları yatırılsın masaya. Türk influencerları gerçekten hani o kadar mükemmel hayatlar yaşamaya alışmışlar ki Instagram'da. TikTok'u da öyle bir yer sanıyorlar. Bir video çekiyorlar mesela. Influencerlar büyük ihtimalle şey diyordur ya. Nasıl yani, benim ünüm mü gitti falan. 200-300 izlenme. Ama işte gördük ki hem markalarda hem influencerlarda, içerik üreticilerinde doğallık en önce gelen şey aslında. Hem TikTok'ta hem Instagram'da hem YouTube Shorts'ta. Instagram dediğim Instagram Reels'ta. Bu konuda da şöyle bir trend var. Of, anlattım daha yeni geldim bu trende. İsmi UGC. Urfa. Urfa Giresun Ceyhan UGC. Uzun ismi de User Generated Content. Yani işte user'ın bir content üretmesi. User tarafından üretilen content. Markayı gerçekten kullanan kişi, markayı gerçekten işte kullanan ekip tarafından üretilen doğal contentler işe yarıyor. Ve artık User Generated Content çeken influencer'lar doğdu. İçerik üreticileri. Buna influencer demek doğru değil ama User Generated Content üreten içerik üreticileri doğdu ve bunlar bayağı markalara kendi sunumlarını gönderiyorlar. İşte senin bir kozmetik markan var Canan. Ben de bir tane freelancer'ım, UGC content çeken bir insanım, Belen'im. Ben diyorum ki Canan, senin kozmetik markanın Gratis'ten, Watson's'tan aldım ve senin markan için bu contentleri çektim ve bu contentleri senin TikTok hesabında, Reels'ında kullanman için ücreti 700 lira. Ve ben sana gidip bu içerikleri satabiliyorum. Benim takipçim önemli değil. Benim bir ajans bünyesinde çalıştığım hiçbir şey önemli değil. Ben sadece bir
user olarak doğal bir şekilde onu anlatmışım. Kamerada benim gözükmem hiç önemli değil. Ürünü yüzüne sürmem, sürmemem hiç önemli değil. Olay markaya tamamen bu kontenti satmak. Şu an Türkiye'de bu çok yaygın değil. Aslında bir noktada Marcy'nin yaptığı şeye de çok benziyor. İçerik üretim ajanslarının yaptığı işe de çok benziyor bu. Belki yeri gelecek Marcy biraz buna evrilecek işte. Bünyemizin altında işte farklı kontent çeken kişiler olacak. Tamamen bunlar user. Ve markaların kapısını çalacağız bir noktada. Biz sizin için bu kontentleri ürettik. Bizden bunları satın alabilirsiniz. Bedeli budur şeklinde. O yüzden ben user generated content sektörünün inanılmaz geliştiğini görüyorum. Özellikle 2023'te çok yakın bu. Yurt dışında zaten çok popüler. Amerika'da özellikle çok popüler. Umarım Türkiye'ye de gelir. İçerik üreticisi ekonomisine de çok büyük katkı olacağını düşünüyorum.
Harika cevaplar verdin. Şu ana kadar verdiğin tüm cevaplar için, gelecek öngörülerin için ve TikTok'tan duydum. Ama aslında raporları da olan bu içgörüler için gerçekten çok teşekkür ederim. Ya bence biz zaten konuşsak sabaha kadar konuşuruz ama biraz toparlamak ve böyle kapanış sorularına geçmek istiyorum aslında. İlk sormak istediğim soru da şu. Hepimiz böyle aslında birçok şey keşfediyoruz. Hani uygulama keşfediyoruz, tool keşfediyoruz, topluluğa katılıyoruz. O yüzden senin böyle yakın zamanda keşfettiğin bir uygulama var mı? Kullanmaya başladığın bir tool var mı? Ya da katılmaktan keyif aldığın bir topluluk var mı? Onu sormak istedim.
Ya çok boomer gibi geleceğim kulağa şimdi. Yakın zamanda keşfettiğim ve çok kullanmaya başladığım uygulama Storytel. Ben hiç böyle sesli kitap dinlemeye çok karşıyım orada. Her ne kadar podcast'i sevsem de sesli kitaba çok önyargılıydım. Olup okuyacaksın ya, o sayfanın kokusunu duyacaksın falan modunda takılıyordum. Çok gereksizmiş bu arada. Storytel'in bağımlısı oldum, yaklaşık herhalde 2 ay oldu. Instagram'dan da bahsettim. İşbirliğim falan yok Storytel'le. Umarım bir gün olur. Yakın zamanda da katıldığım bir topluluk maalesef yok. O kadar topluluklara katılmıyorum ki bu arada, iş yoğunluğundan gerçekten. Belki de katılmam gerekiyordur ya, bu bir işarettir, ama yok yani. Çok katıldığım bir topluluk, katıldığım etkinlikler çok fazla yok.
Diğer bir sorum şu. Bölüme başlamadan önce konuştuk ya, hani ben K-pop dinlemeye başladığımı söyledim. Bu benim için bir guilty pleasure. Yakın zamanda başladım. Bunun gibi aslında senin bir guilty pleasure'ın var mı? Varsa bizimle paylaşır mısın?
Anlıyor musun geliyor? Yani ben boş, kafamı yormayan, hafif de böyle komik, ya bunlar ne yapıyor ya, bunlar nasıl saçmalıklar falan diyebileceğim. Ama takip de eden, işte merak da ettiren kendini, Türk dizileri izlemeyi çok seviyorum. İşte Avrupa Yakası, boş diyemem Avrupa Yakası'na, orası ayrı konu. Ama mesela bu biraz hem beni izlerken yormasın ama aynı zamanda merak da ettirsin dizileri. İşte Medcezir, Aşk-ı Memnu, Yasak Elma, şu an yeni obsession'ım kesinlikle Yasak Elma gibi diziler.
Bir diğer sorum aslında şu. Bugün de böyle inanılmaz güzelden geldi. Sabahtan şey yayınlandı işte, Spotify'da 2022 yılında en çok dinlediğin şarkılar listeleri falan. Benim de aslında sormak istediğim diğer bir soru şuydu. Böyle Spotify'da random şarkı akışını aldığında aslında geçtiğin şarkılar olur, geçmediğin şarkılar olur. Senin böyle geçmedim, geçmem dediğin, saatlerce loop alsam da tekrar tekrar dinleyebilirim, yarın sıkılmadan tekrar açabilirim bu şarkıyı dediğin bir şarkı var mı?
Şimdi Canan, senin bunu işte söyledin, tam bunun üzerine bu sabah şey yayınlandı. Spotify'ın 2022 özeti, Spotify Wrapped yayınlandı. İnanılmaz kötü Spotify'ım, o kadar sana söyleyeyim. Yani eminim herkes şey diyordur, ya benimki çok kötü falan diyordur ama benimki inanılmaz kötü. Bu arada en sevdiğim şarkıcı gerçekten, her ne kadar Spotify'da çıkmasa da, Tame Impala'yı çok seviyorum. Ve Tame Impala'nın şeyini dinlerdim herhalde. 3 tane şarkısı var, üçünü de söyleyeceğim. Birisi aklımdan gitti. Şu an şeye bakıyorum, Tame Impala şarkı isimleri falan diye bakıyorum. Biraz nasıl söyleyeceklerimi nasıl unuttururum diye öncesine hazırlık yapıyorum. Borderline'ı çok seviyorum. The Less I Know The Better'ı çok seviyorum. Bir de ay bir tanesi açtım yanlışlıkla. Dur bakayım. Let It Happen'ı çok seviyorum. Bence en sevdiğim, benim hayatımda loop'ta bu üç şarkı gidebilir. Bir de New Person Same Old Mistakes'i çok seviyorum. Aynı şekilde Weekend'i de çok, Weekend çok seviyorum. Şimdi sana asıl gerçekleri anlatacağım. Bütün gerçekler masaya dökülsün. En çok dinlediğim Spotify'daki şarkı Saucy Santa'dan Material Girl. Yani hani şey var ya, TikTok'ta bir ara popülerdi. Material Girl şarkısı o. Ve ben böyle sürekli onu dinlemişim. En çok dinlediğim bir şarkı nasıl bu çıkabilir bilmiyorum ama benim artık böyle arabamın sol bası bozuldu ve çok kötü bir ses çıkarıyor. Ve ben inadım inadına bu şarkıda inanılmaz bas var ve inadına bu şarkıyı dinlemeye devam ediyorum yani, o derece seviyorum. En çok dinlediğim şarkılara ya da şarkıcılara bir geleyim bakayım hemen. Doja Cat'i çok seviyorum. Doja Cat'i ve Beyoncé'yi çok seviyorum. Ve zaten en çok dinlediğim birinci şarkıcı Doja Cat, ikincisi Beyoncé çıkmış. Üçüncüsü gerçekten favorim Serdar Ortaç. Ben çok Serdar Ortaç dinlerim bu arada. Ve dördüncüsü Abba. Abba'yı da çok severim, çok dinlerim. Ve beşincisi de The Weeknd. Yani tam Impala çıkmamış, tamamen şov yaptım. Sevdiğimmiş dört Türkmüş, yok öyle şeyler. Ama gerçekten bu en sevdiğim şarkılar Doja Cat, Beyoncé, Serdar Ortaç, Abba ve The Weeknd diyebilirim. Böyle bir karman çorman bir şarkı stili.
O zaman bölüme katıldığın için, konuk olduğun için çok teşekkür ederim. İlk bölümde senin gelmen benim için çok anlamlıydı. Bu seriye seninle başlamak bana böyle gerçekten iyi bir enerji verdi diyebilirim. Belen'i sosyal medyadan takip etmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama yine de tüm sosyal medya hesaplarını açıklamalar kısmına koyuyor olurum. Tekrardan iyi ki geldin. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık.
Umarım çok güzeldir bu arada dinleyenler için. Senin için de çok güzel olmuştur. Dinleyenler için de çok güzel olmuştur. Ben çok teşekkür ederim çağırdığın için Canan. Umarım çok daha harika bir sezon olur senin için.
O zaman gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Bir Millennium'u da takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri falan açabiliyorsanız bildirimleri açın.